Debate'e hoş geldiniz. Bugün yapay zekanın en heyecan verici ve belki de en çok tartışılan sınırlarından birini ele alıyoruz. Kendi kendine evrilen ajanlar. Günümüzde kullandığımız işte ChatGPT gibi büyük dil modelleri, yani BDM'ler, inanılmaz işler başarıyorlar ama temel bir sorunları var. Sanki bir kere fotoğrafı çekildikten sonra donup kalıyorlar. Yani hani statikler. Eğitimleri bittikten sonra yeni bilgiye veya değişen durumlara pek adapte olamıyorlar, temel yapılarını güncelleyemiyorlar maalesef.
Evet, işte tam bu noktada kendi kendine evrilen ajanlar fikri gündeme geliyor. Teoride bu ajanlar sürekli olarak deneyimlerinden, çevreleriyle etkileşimlerinden ve aldıkları geri bildirimlerden ders çıkararak kendilerini geliştirebilen, yani zamanla daha akıllı hale gelebilen sistemler olarak düşünülüyor. Bu tartışmamız da konuyu derinlemesini inceleyen A Survey of Self-Evolving Agents on Path to Artificial Superintelligence başlıklı bir akademik makaleye dayanıyor.
Bugün masaya yatıracağımız temel soru şu aslında: bu kendi kendine evrilen ajanlar, yapay zekanın, BCM'lerin hani o statik yapısından kurtulup gerçekten dinamik, uyum sağlayan sistemlere dönüşmesini sağlayacak ve hatta belki de bizi yapay süper zekaya, yani YSZ'ye götürecek anahtar olabilir mi? Ben bu yaklaşımın devrimsel bir potansiyel taşıdığını ve yapay zekayı bir sonraki aşamaya taşıyacağını savunacağım.
Bense bu konseptin kulağa hoş gelmekle birlikte ciddi pratik zorluklar, göz ardı edilemeyecek güvenlik riskleri ve henüz aşılmayı bekleyen önemli teknik ve kavramsal engellerle dolu olduğunu düşünüyorum. Yani potansiyel parlak görünüyor. Ama bu parlaklığın altında yatan zorluklar bu potansiyeli ciddi şekilde gölgeleyebilir.
O halde kendi argümanımla başlayayım. Mevcut büyük dil modelleri, yani BDM'ler, tüm yeteneklerine rağmen dediğim gibi bir nevi bilgiyle doldurulmuş ama zamanla değişmeyen heykeller gibi. Dünya değiştikçe veya yeni, daha önce görmedikleri bir problemle karşılaştıklarında bu yeni duruma uyum sağlamak için o milyarlarca ayardan oluşan temel yapılarını, yani parametrelerini güncelleyemiyorlar. Bu, özellikle sürekli değişen, etkileşimli durumlarda, örneğin bir müşteriyle sohbet eden bir yardım ajanı düşünün veya sürekli yeni trafik durumlarıyla karşılaşan otonom bir araç, hani bu durumlar için büyük bir kısıtlama. Kendi kendine evrilen ajanlar tam da bu kısıtlamayı aşmayı hedefliyor. Sürekli olarak yeni verilerden, çevreleriyle kurdukları etkileşimlerden, mesela bir oyunda başarılı bir hamle yapmak veya bir kodlama görevinde hatasız bir çıktı üretmek gibi ve aldıkları geri bildirimlerden öğrenerek kendilerini adapte ediyorlar. Bu sadece modeli daha fazla veriyle yeniden eğitmekten farklı bir şey. Bu sistemin kendisinin, işleyişinin zamanla daha akıllı, daha yetenekli hale gelmesi demek. Bu sayede daha dayanıklı, çok yönlü ve karmaşık sorunları çözebilen sistemler ortaya çıkabilir. İncelediğimiz makalenin de işaret ettiği gibi bu ajanlar, BDM'lerden yapay süper zekaya, YSZ'ye giden yolda önemli bir köprü vazifesi görebilir. Deneyimlerinden öğrenerek belki de bizim öngöremeyeceğimiz bir hızla evrilebilir ve birçok alanda insan seviyesinde veya ötesinde bir zekaya ulaşabilirler. Bu statik, hani donmuş modellerden dinamik, sürekli gelişen bir zekaya doğru köklü bir değişim vaat ediyor bence.
Ben de kendi bakış açımı sunayım o zaman. Fikir teoride gerçekten etkileyici, bunu kabul ediyorum. Ancak ben bu noktada biraz frene basma taraftarıyım. Çünkü şeytan ayrıntıda gizli derler ya, öyle bir durum var. İncelediğimiz makale bile bu alanın henüz çok yeni olduğunu ve kendi kendine evrilen ajanlar üzerine oturmuş sistematik bir araştırma birikiminin eksik olduğunu açıkça vurguluyor. Yani elimizde henüz net, üzerinde herkesin tam olarak anlaştığı bir tarif bile yok aslında. Bazı temel sorular hala havada. Bir ajanın tam olarak nesi evrilecek? Sadece o milyarlarca parametre mi, yoksa kullandığı bilgiler mi, problem çözme yöntemleri mi, hatta iletişim kurma biçimi mi? Bu evrim ne zaman gerçekleşecek? Bir görevi yaparken anlık olarak mı, yoksa görev bittikten sonra, hani deneyimlerden ders çıkararak mı? Ve belki de en can alıcı soru, bu evrim nasıl güvenli ve bizim kontrolümüz altında tutulabilir? Makale, bu ajanları matematiksel olarak ifade etmek için kısmen gözlemlenebilir Markov karar süreci, yani POMDP diye kısaltılan, hani böyle oldukça karmaşık çerçeveler öneriyor. Bu bile aslında bize ne kadar zorlu bir problemle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bu ne demek? Ajanlar çevreleri hakkında eksik bilgiyle karar vermek zorundalar ve bu belirsizliği modellemek işi iyice karmaşıklaştırıyor. Benim yani en büyük endişem ise şey, güvenlik ve kontrol meselesi. Eğer bir ajan, makalede adı geçen Voyager veya Alita gibi örneklerdeki gibi, kendi kendine yeni araçlar, örneğin kod yazarak yeni programcıklar üretebiliyorsa, bu araçların kötüye kullanılmayacağından veya beklenmedik zararlı sonuçlar doğurmayacağından nasıl emin olabiliriz? Makalede zaten güvenlik, öğrenilenlerin yeni durumlara ne kadar uygulanabileceği, yani genelleme, ve kontrol edilebilirliğin aşılması gereken büyük zorluklar olduğunu açıkça belirtiyor. Şu an gördüğümüz örnekler mesela oyun oynayan veya belirli türde kodlar yazan ajanlar genelde çok belirli, hani dar alanlarda başarılılar, her türlü yeni duruma uyum sağlayabilen, sürekli ve güvenilir bir şekilde evrilen genel amaçlı ajanlardan henüz çok uzağız. Ayrıca bu yeni yaklaşımın zaten var olan sürekli öğrenme, continual learning deniyor, veya model düzenleme, model editing gibi diğer yöntemlere kıyasla bariz üstünlükleri de henüz tam olarak kanıtlanmış değil bence. Dolayısıyla evet, bir potansiyel var ama aşılması gereken dağ gibi engeller de var karşımızda.
Bu endişeleri anlıyorum tabii ki. Özellikle güvenlik ve kontrol meselesi çok kritik. Ama evrimin kapsamına, yani neler evrilebilir sorusuna odaklanırsak, bu ajanların asıl gücünün tam da bu esneklikten geldiğini düşünüyorum. Bu sistemler sadece modelin temel ayarlarını, yani parametrelerini değil, çok daha fazlasını değiştirebiliyor. Ajanın düşünme biçimini de kastediyoruz aslında burada. Örneğin MEM0 gibi sistemlerle kısa süreli hafızasını, yani o an üzerinde çalıştığı bilgileri daha etkin kullanmayı öğrenebiliyor. Ya da Prompt Breeder gibi yöntemlerle kendisine verilen görev tanımını veya komutu zamanla daha iyi anlayacak şekilde optimize edebiliyor. Hatta Voyager örneğindeki gibi kendi problem çözme araçlarını, mesela küçük programcıklar yazarak zamanla iyileştirebiliyor. Mevcut araçları daha ustaca kullanmayı veya hangi aracın ne zaman seçeceğini öğrenebiliyor. Daha da ileri giderek sistemin kendi mimarisini, yani tek bir ajanın iç yapısını veya offload gibi çalışmalarda gördüğümüz gibi birden fazla ajanın nasıl işbirliği yapacağını bile optimize edebiliyorlar. İşte bu çok yönlülük sadece modelin değil, hafızanın, araçların, komutların ve hatta sistemin yapısının bile evrilebilmesi statik modellere kıyasla muazzam bir avantaj sunuyor ve gerçek adaptasyonun, yani sürekli uyum sağlamanın temelini oluşturuyor bence.
Bu kadar çok parçanın aynı anda evrilebilme fikri teorik olarak çekici, evet. Ama ben burada devasa bir karmaşıklık ve kontrol problemi görüyorum açıkçası. Düşünsenize, hafızanın evrimi, araçların evrimi, komutların evrimi, mimarinin evrimi. Tüm bu farklı evrim süreçlerini birbiriyle uyumlu, dengeli bir şekilde yönetmek inanılmaz derecede zor bir mühendislik problemi.
Zor ama imkansız değil.
Belki imkansız değil ama pratik zorlukları göz ardı edemeyiz. Özellikle ajanların kendi kendine kod yazarak araç yaratması, sen bunu bir avantaj olarak sundun ama bu ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Kötü niyetli veya basitçe hatalı yazılmış bir kod parçası tüm sistemin kontrolünü kaybetmesine veya öngörülemeyen zararlar vermesine yol açabilir. Kim denetleyecek o kodu? Ajan mı? Peki ajan yanılırsa ne olacak? Çoklu ajan sistemlerinin mimarisine optimize etmek, yani Agent Square veya Offload gibi yaklaşımlar, kağıt üzerinde mantıklı görünse de pratikte muazzam bir hesaplama gücü gerektiriyor. Denenecek olası yapıların sayısı astronomik olabilir. Makaledeki özet tabloya, yani tablo 2'ye baktığımızda bile mevcut yöntemlerin çoğunun aslında sadece bir veya iki boyutta örneğin, ya sadece komutu ya da sadece hafızayı evrimleştirdiğini görüyoruz. Yani tüm sistemi bir bütün olarak her parçasını aynı anda ve uyumlu bir şekilde evrimleştirmek hedefi hala oldukça uzak görünüyor bana. Görüyoruz ki evrimin hangi boyutunu ele alırsak alalım, ister ajanın yeteneklerine, ister öğrenme zamanlamasına, ister yönlendirme mekanizmasına, nasıl olsun temel bir ikilemle karşılaşıyoruz. Esneklik ve adaptasyon yeteneğini arttırırken kontrolü ve güvenliği nasıl elden bırakmayacağız? Bu bence tüm tartışmanın ana gerilim noktası.
Bu gerilim noktasını kabul ediyorum. Evet, dengeyi bulmak zor olacak. Ama bu bizi denemekten alıkoymamalı. Peki, bu evrimin neleri kapsayacağı kadar önemli bir diğer soru da ne zaman gerçekleşeceği, yani ne zaman evrilmeli? Bu ajanların bir diğer güzelliği de bence burada yatıyor. Hem bir görevi yaparken anlık olarak intra-test time diyorlar, yani test anı içi, hem de görevler bittikten sonra birikmiş deneyimlerden ders çıkararak inter-test time, yani test anları arası evrilebilmeleri. Görev sırasında adaptasyon çok önemli. Mesela AdaPlanner gibi bir sistem düşünün. Bir plan yapıyor ama çevreden gelen yeni bir bilgiyle belki bir engel çıktı karşısına, planını anında değiştirebiliyor. Veya Reflection gibi bir ajan yaptığı bir hatayı fark edip belki sistemden yanlış yaptın gibi bir geri bildirim alıyor, anlık olarak kendini düzeltebiliyor. Bu o anki duruma özel anlık bir esneklik sağlıyor. Görevler arası öğrenme ise daha uzun vadeli bir gelişim sunuyor. Örneğin STAR veya RAGEN gibi yöntemlerde ajan tamamladığı görevlerden başarılı veya başarısız dersler çıkarıp genel stratejisini, bilgisini veya yeteneklerini güncelliyor. Bu iki zamanlamanın bir arada olması, yani hem anlık mikro ayarlamalar hem de uzun vadeli makro öğrenme, sürekli ve esnek bir öğrenme döngüsü yaratıyor ve ajanların zamanla gerçekten daha iyi hale gelmesini sağlıyor.
Yine pratik gerçekliğe dönmek zorundayım. Şimdi görev sırasında, yani anlık evrimleşme, özellikle modelin temel ayarlarını, yani parametrelerini güncellemeyi içeriyorsa, örneğin gözetimli ince ayar, hani SFT veya pekiştirmeli öğrenme, RL gibi tekniklerle, gerçek zamanlı uygulamalar için ne kadar uygulanabilir? Yani ajan bir görev yaparken, örneğin bir kullanıcıyla sohbet ederken, aldığı geri bildirimle, SFT ile veya deneme yanılma yoluyla, RL ile, modelinin o milyarlarca ayarını anlık olarak güncelleyebilir mi? Bu ciddi bir hesaplama yükü ve zaman gecikmesi demek. Anlık kararların hayati olduğu bir otonom araç veya bir cerrahi robotu düşünün. Yani bu tür gecikmeler kabul edilemez olabilir. Görevler arası öğrenme ise yapay zeka alanında yıllardır boğuştuğumuz başka bir klasik sorunu tekrar gündeme getiriyor. Felaket unutma dedikleri şey, yani catastrophic forgetting. Bu ne demek? Sistemin yeni bir şey öğrenirken daha önce öğrendiği ve belki de hala geçerli olan eski bilgileri aniden unutması durumu. Sanki yeni bir dil öğrenirken ana dilinizin bazı kelimelerini unutmaya başlamak gibi. Oldukça can sıkıcı ve çözümü zor bir problem. Makalede zaten sürekli öğrenme, yani lifelong learning başlığı altında bu riske değiniyor ve önemli bir zorluk olduğunu kabul ediyor. Bir görevin deneyimleriyle kendini güncelleyen bir ajan, bir sonraki belki de tamamen farklı bir görevde bu güncellemelerin ne kadar işe yarayacağı, yani öğrenilen bilginin ne kadar genellenebileceği de hala büyük bir soru işareti. Bir alanda ustalaşmak, başka bir alanda performansı düşürebilir bile.
Felaket unutma, gerçekten de çözülmesi gereken bir problem. Kesinlikle katılıyorum. Ama bu evrimin nasıl yönlendirileceği, yani nasıl evrilmeli sorusuna daha yaratıcı cevaplar bulmamız gerektiği anlamına geliyor bence. Bu konuda da birçok farklı ve umut verici yaklaşım geliştiriliyor olması alanın dinamizmini gösteriyor. En yaygın yöntemlerden biri ödül tabanlı sistemler. Burada ajan yaptığı işin kalitesine göre bir ödül alıyor. Bu bir oyunda kazanılan puan gibi basit bir sayısal skor olabileceği gibi, reflection veya taskrat yaklaşımlarındaki gibi, hadi şu kısmı daha iyi yapabilirdin şeklinde detaylı metinsel geri bildirimler de olabilir. Hatta bazı modeller daha da ileri gidiyor. Self-rewarding LM örneğinde olduğu gibi kendi içsel güven skorlarını bir nevi kendi kendine ödül olarak kullanarak tamamen otonom, yani dışarıdan bir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan gelişebiliyorlar. Bir diğer güçlü yöntemse taklit ve gösterim öğrenmesi. Ajanlar başarılı örnekleri izleyerek veya analiz ederek öğreniyorlar.
Bu başarılı örnekler, ajanın kendi ürettiği başarılı denemeler olabileceği gibi, STAR yöntemindeki gibi, insan uzmanlar tarafından sağlanan gösterimler de olabilir. Son olarak, biyolojik evrimden ilham alan popülasyon tabanlı yöntemler var, örneğin Darwin Gödel makinesi veya genom gibi. Burada birçok farklı ajan versiyonu aynı anda geliştiriliyor, adeta bir yarışmaya sokuluyor ve en başarılı olanlar seçilip birleştirilerek yeni nesiller oluşturuluyor. Bu yöntem çeşitliliği farklı problem türlerine ve eldeki veri miktarına göre en uygun evrim mekanizmasını seçme olanağı tanıyor.
Ben yine ama demek durumundayım, kusura bakma. Çünkü bu yöntemlerin her birinin kendine özgü ciddi zorlukları var. Ödül tabanlı sistemlerin aşil topuğu, doğru ödül fonksiyonunu tasarlamaktır. Özellikle karmaşık, çok adımlı görevlerde neyin iyi olduğunu tek bir sayısal değerle veya basit kurallarla tanımlamak inanılmaz zor. Yanlış veya eksik tasarlanmış bir ödül, ajanın asıl amacı gerçekleştirmek yerine ödülü maksimize etmenin beklenmedik ve hatta zararlı kısa yollarını bulmasına yol açabilir. Buna ödül avcılığı diyoruz, hani reward hacking ve yapay zekada sıkça karşılaşılan bir problem. Metinsel geri bildirim kulağa esnek gelse de, ajanın bu genellikle yoruma açık, karmaşık geri bildirimi doğru anlayıp uygulayacağının garantisi yok. Kendi içsel ödüllerini kullanan sistemlerse daha da riskli olabilir. Ajan kendi kendine yanlış veya istenmeyen hedefler belirleyip o yönde evrilebilir. Taklit öğrenmesi ise ancak bol miktarda yüksek kaliteli örnek veri varsa işe yarar ki bu her zaman her alanda mümkün değil. Kalitesiz veya yanlı örneklerden öğrenmek ajanın performansını düşürebilir. Popülasyon tabanlı yöntemlerse genellikle devasa bir hesaplama maliyete getirir. Binlerce farklı ajan versiyonunu aynı anda çalıştırmak ve değerlendirmek oldukça pahalı. Ve tüm bu yöntemlerin temelinde en başından beri altını çizdiğim o soru yatıyor. Ajan evrilirken, yani yeni yetenekler kazanırken veya davranışlarını değiştirirken onun güvenli ve kontrol edilebilir kalmasını nasıl sağlayacağız? Makalenin 8.3 bölümü de bu güvenlik ve kontrol edilebilirliğin hala çözülmeyi bekleyen temel bir araştırma alanı olduğunu açıkça söylüyor.
Güvenlik ve kontrol endişeleri geçerli, kesinlikle. Ancak bu bizi potansiyel uygulama alanlarına ve kaydedilen ilerlemeye bakmaktan alıkoymamalı. Yani nerede ve ne kadar başarılıyız sorusuna gelelim. Kendi kendine evrilen ajanların potansiyeli sadece teorik değil, pratikte de umut verici ilk adımlar atılıyor. Makalede de örnekleri verilen kodlama, SIGA, Agent Coder gibi ajanlar, bilgisayar arayüzlerini otomatik kullanma, hani GUI otomasyonu için Navi Agent, Auto GUI, finansal piyasa tahminleri, Quant Agent, tıp alanındaki simülasyonlar, Agent Hospital, Med Agent Sim ve hatta kişiselleştirilmiş eğitim, PACE, EduPlanner gibi birçok özel alanda şimdiden dikkate değer sonuçlar elde ediliyor. Bu ajanlar belirli alanlarda uzmanlaşarak ve sürekli öğrenerek insanlara değerli yardımlar sunma potansiyeli taşıyor. Bu niş alanlardaki başarılar, gelecekte daha genel amaçlı, daha geniş yeteneklere sahip ajanlara doğru atılmış önemli adımlar olarak görülebilir bence. Makalenin 7.1 bölümünde bahsedildiği gibi, adaptasyon, yani yeni duruma uyum, bilgi tutma, yani öğrendiğini unutmama, genelleme, öğrendiğini farklı durumlara uygulama, verimlilik ve güvenlik gibi daha derinlemesine özel metrikler geliştiriliyor olması, alanın olgunlaştığını ve ilerlediğini gösteriyor.
Ne kadar dayanıklı olabilecekleri hala büyük bir muamma. Örneğin bir tıp simülasyonunda harikalar yaratan bir ajan, gerçek bir hastanenin kaotik, stresli ve eksik verilerle dolu ortamında aynı performansı sergileyebilir mi? Açıkçası şüpheliyim. Daha da önemlisi, bu ajanların uzun vadedeki evrimini, güvenilirliğini ve özellikle de güvenliğini ölçebilecek sağlam, standartlaşmış ve genel kabul görmüş değerlendirme yöntemlerimiz henüz yok. Makalenin de 7.2 bölümünde belirttiği gibi mevcut değerlendirmeler genellikle ya anlık performansa, yani statik ölçüme, ya da çok kısa vadeli adaptasyon yeteneğine odaklanıyor. Ajanın aylar veya yıllar boyunca sürekli öğrenme ve gelişme yeteneğini, yani uzun vadeli yaşam boyu öğrenme kabiliyetini, Long Horizon Lifelong Learning Assessment diyorlar, güvenilir bir şekilde ölçen yöntemler yok denecek kadar az. güvenlik, kontrol edilebilirlik, her kullanıcıya özel evrimleşme yani kişiselleştirme ve o meşhur felaket unutma gibi temel sorunlar ki bunlar makalenin 8. bölümünde sıralanan gelecek araştırma başlıkları, kökten çözülmeden bu teknolojinin laboratuvardan çıkıp günlük hayatta yaygın ve en önemlisi güvenilir bir şekilde kullanılması bana oldukça zor görünüyor. Potansiyel var evet ama o potansiyele ulaşmak için kat edilmesi gereken yol çok uzun ve taşlı.
Toparlayacak olursak, kendi kendine evrilen ajanlar, yapay zekanın mevcut statik yapısını aşarak sürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği kazanması yönünde muazzam bir potansiyel sunuyor. Bu yaklaşım, büyük dil modellerinin yani BDM'nin yeteneklerini çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilir ve belki de yapay süper zekaya, YSZ'ye giden yolu aralayabilir. Evet, kabul ediyorum. Güvenlik, kontrol, verimlilik, unutma gibi aşılması gereken ciddi teorik ve pratik engeller var. Ancak ajanların nesinin, ne zaman ve nasıl evrileceğini anlamak ve bu mekanizmaları güvenli ve etkili bir şekilde geliştirmek, yapay zekanın geleceği için hayati önem taşıyor. Bu, şüphesiz ki zorlu ama bir o kadar da heyecan verici ve dönüştürücü bir araştırma alanı. Varılacak yer potansiyel olarak devrim niteliğinde.
Kendi kendine evrilen ajanlar fikrinin teorideki cazibesini inkar etmek mümkün değil, doğru. Ancak bugünkü teknolojik gerçekliğimizle bu vizyon arasındaki mesafenin hala çok büyük olduğunu düşünüyorum. Güvenlik riskleri, kontrolü elden kaçırma ihtimali, uzun vadeli istikrar sorunları, özellikle yeni bilgiler öğrenirken eski ve hala değerli bilgilerin unutulması riski ve belki de hepsinden önemlisi bu sistemlerin gerçekten ne kadar evrildiğini, ne kadar geliştiğini güvenilir ve anlamlı bir şekilde ölçebilme konusundaki eksikliklerimiz. Tüm bunlar ciddi engeller. Bu alandaki ilerlemeyi elbette umutla takip etmeliyiz ama aynı zamanda eleştirel bir bakış açısını ve ihtiyatı elden bırakmamalıyız. Vaatler ne kadar büyükse, karşılaşılan ve çözülmesi gereken mühendislik zorlukları da bir o kadar büyük. Şu anki durum açıkçası bu büyük vaatleri tam olarak karşılamaktan henüz uzak.
Bugün ele aldığımız konu, yapay zekanın geleceğini şekillendirebilecek pek çok katmanı olan oldukça karmaşık ve düşündürücü bir meseleydi.
Gördüğünüz gibi bu konuda basit cevaplar veya kesin doğrular yok. Umarız farklı bakış açılarının bu şekilde tartışılması bu karmaşık konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur.
Tartıştığımız kaynak makalede ve bu alanda hızla devam eden araştırmalarda keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok detay ve tartışma noktası bulunuyor elbette.
Dinlediğiniz için teşekkürler.